Ayrım 5. Şairin romanı Muratan Mungan. Sayfa 55. Şairin toprağı. Zey ile Tagan. Kadebra'nın en ünlü evi olan Beyaz Evin girişindeki ön kabul avlusunda karşılıklı duran yüksek arkalıklı mindersiz sedirlerde oturmuş, çaktırmadan birbirlerini gözlüyor, birbirlerini kolluyorlar. Her ikisi de 9 yaşında. Avluyu kuşatan hurma ağaçlarının, bodur bahçe palmiyelerinin kalın etli yaprakları yüzlerinin bir yanını gölgede bırakıyor. Bu durum merak kışkırtıcı bir tenhalık katıyor yüzlerine. İlgilenmiyormuş gibi görünseler de her fırsatta göz ucuyla birbirlerini süzüyor, birbirleri hakkında ipucu yerine geçebilecek bir ayrıntı yakalamaya çalışıyorlar. Ellerinde çeşitli oyunlar oynadıkları tahta çubuklar var. Her ikisinin elindeki çubuk köklerindeki çizgilerin renkleri farklı. Demek o kadar da benzemiyorlar birbirlerine. Bu iyi işaret. Bahçedeki fıskiyeli havuzun sesi duyuluyor. Şadırvanın çevresine arada bir konup kalkan yelpaze kanatlı adak kuşlarının kanat çırpışları, karanlık yeşili bitkilerin gölgesinde gezinen böceklerin incecik çıtırtıları bile duyuluyor oturdukları yerden. Huzurlu bir sessizliği var bu evin, bu avlunun. İnsanın ruhunu yıkıyor sanki. Aklı dinleniyor, gönlü genişliyor. Her ikisi de birbirlerinden habersiz sakinleştiklerini, durulduklarını hissediyor. Öte yandan kurnazca kullandıkları bu sessizlik sayesinde evin açık pencerelerinden avluya taşan alçak sesli konuşmalara kulak kabartıp içeride olan biteni anlamaya çalışıyorlar. Bu konuşmaların şimdi burada bekleyen kendileri hakkında olduğunu ve kaderlerini belirleyeceğini biliyorlar. Güya yalnızca ellerindeki çubuklarla ilgiliymiş gibi yaparak oyun oynuyor görünüyor. İkide bir ceplerini karıştırıp bir şeyler bulup çıkarıyor. Sonra yeniden birbirleriyle göz göze gelmemeye çalışarak ayaklarını sallayıp sıkıntıyla etrafa bakıyorlar. Birbirleriyle konuşmak, tanışmak, herhangi bir ilişki kurmak istemiyorlar. Belki de bir daha hiç bir araya gelmez, birbirlerini bir daha görmezler. Bu yüzden aralarında sonradan bugünün anısını saklayıp büyütecek bir şey geçmesini istemiyorlar. Birbirlerine ısınmadıkları ortada. Her ikisi de şu an kendi kardeşlerini düşünüyor olabilir. Karşıda oturanı kendisini kardeşinden ayıran tehlikeli bir rakip olarak görüyor olabilir. Bunların hepsi mümkün. Çünkü ne zamandır ailelerini kendileri için kapı kapı gezip çare aradıklarını biliyorlar. İçerideki alçak sesli konuşmalar havuzun ve adak kuşlarının kanat seslerine karışarak bir süre daha devam ediyor. Ardından kapı açılıyor. Kısa boyuna göre hayli uzun olan etekleri yerleri süpüren, takılmaya çalıştığı bütün ciddi havalara karşın gülünç görünüşlü bir adam beliriyor kabul avlusunu iç ayvana bağlayan tonozlu kemerin altına. Satrap Fasua'nın adamlarından biri bu. Satrap'la birlikte buraya geldiklerinde yanları sıra büyük bir ciddiyetle yürüyen, ifadesiz yüzünde kainatın sırlarını taşıdığına yürekten inanmış adamlardan biri. "Gelin," diyor, "içeri gelin çocuklar. Usta Muğut sizi görmek, tanımak istiyor." Bu sözleri onlara büyük bir armağan veriyormuş gibi söylüyor. Her ikisi de ilk hareketi karşısındakinden bekleyip usulca yerinden kalkıyor. Adamın ardına takılıp içeri Muttat ile Satrap Fasuan'ın konuştukları yüksek tavanlı kabul salonuna geçiyorlar. Biri zeytin dalı esmeri, diğeri başak sarışını. Birisinin adı Zey, diğerininki Taga. İkisinin de öyküleri çok garip. Her ikisinin aileleri çok şaşkın. Her ikisi de ikiz ve her ikisi de tıpatıp eşleri olan ikizlerine benziyorlar. Onları en yakınları bile ayırt edemiyor birbirlerinden. Gün günden tek bir bedenmiş gibi davranmaya başlayan ikizlerin, ikizlikleri kendileri için tehlikeli, başkaları için korkutucu bir beraberlik halini almaya başlayınca, derin bir kaygılara kapılan aileleri ikizleri birbirinden ayırmaya karar vermişler. Çünkü bu eş zamanlı duygu ve davranışları zamanla deliliğe varan birebirlik halini almaya başlamış. Aynı anda kalkıyor, aynı anda oturuyor, aynı anda aynı adımı atıyor, aynı anda aynı eli aynı biçimde kaldırıyor, aynı anda aynı şeyleri söylüyor olmaya başlamışlar. Başları bile aynı anda ağrıyor, çişleri bile aynı zamanda geliyormuş. Hekimler, "Ayırın bunları birbirlerinden," demişler. Böyle giderse birbirlerine köle olmuş ikizler haline gelirler. Varlıkları birbirleri için tehdit haline alır. Böyle ikizlerin hayatı da birbirlerini öldürmeleriyle son bulur ancak. Ev içinde terbiye etmeye kalkışmakla olacak bir iş değil bu. Zorla ya da eğitim yoluyla da bir şey elde edemezsiniz. Bir an önce birbirlerinden ayırın. En iyi çare budur. Ayrılık başlangıçta zor gelir onlara, üzülürler, dem çekerler ama bir süre sonra varlıkları acı bir özgürlük kazanır. Derin bir baş dönmesi yaşarlar. Her çeşit özgürlüğün sahibi için ağrılı bir baş dönmesi zamanı vardır. Bırakın başları dönsün kendilerinden. Bir kişilik, iki kişilik yalnızlıkları tek kişilik yalnızlığa inene kadar yalnız kalsınlar. Zamanla ruhlarını tek başına tımar etmeyi öğrenirler. Büyümenin yaralarını sarmayı, iç kanamalarını tek başına dindirmeyi. Birbirlerinden sürgün edin onları. Birbirlerini görmesinler bir zaman. Kendi kendileriyle kalsınlar. Kendi bedenlerine yerleşsinler. Her biri diğerinden görmesin kendini, aynasız kalsınlar. Yalnızca kendi sırlarıyla kaplansın suretleri. Yola düşen gölgelerini elinden tutup kaldırmayı öğrensinler. Hekimler de, falcılar da, büyücüler, bakıcılar da bir bir kapılarında gezdikleri kahinler de böyle söylemişler. Sonunda çaresizliği büyüyen aileler birbirlerinden habersiz şehrin satrabı Pausa'nın huzuruna çıkarak akıl danışmaya karar vermişler. Muhtemelen parlak bir öğrencisi ve gözdesi olan Satrap Pausa'nın bir süre düşündükten sonra neden bilinmez her ikizden tekin Mottah'ın yanına çırak verilmesinin uygun olacağını söylemiş. Onları kendi eşlerinden ayırarak bu biçimde eşleştirmenin sorunlarına çare bulmakta bir yol olabileceğine karar vermiş. Bütün mesele Mottah'ın da buna inanması ve Z ile Tag'ın yanına alıp çıraklığına kabul etmesiymiş. İkisinin de benzer özellikleri varmış. Kendilerine özgü tuhaf bilicilikleri, uçurtma uçurmadıkları yetenekleri, içe kapanışları, otların ve bulutların alemlerine sokulmalarındaki tehlikeli hünerleri. Hem yakınlarındaki bir rüyasında Mottah'ı bir çift kanatla gökyüzüne yürürken görmüş. Kanatlar da iki sayılmaz mı diye yorumlamış kendi rüyasını. Satrap Pausa'nın ziyaretine sevinen Mottah büyük kararını ilk kez ona açıklamış. Önümüzdeki ay büyük bir yolculuğa çıkıyorum ama çok büyük bir yolculuğa. Ne zaman Mottah'ın yanına gitse onun öğrencisi olduğu yıllardaki aynı heyecana kapılan Satrap Pausa kulaklarına inanamamış. Yıllardır sokağa hatta kapısının önüne bile çıkmaya Mottah'ın bütün anakarayı bir baştan bir başa gezip dolaşacağına inanmak çok güçmüş. Mottah yıllar sonra evinden çıkacak ama ne çıkmak? Bir sokağa, şehrin bir meydanına, komşu bir kasabaya değil koskoca bir anakaraya. Yıllar sonra evinden çıkacak denilmiş. Hem sadece bir sokağa çıkmak değil bu, yalnızca Kadebra'dan çıkmak da değil, bütün anakarayı gezmeye karar vermiş o, şehir şehir gezecek, konuşmalar yapacak, dersler verecek. Şiir filozofu Mottah için onca şehre haber uçurulmuş, bütün anakara şimdi büyük Mottah'ı ve kutlu derslerini bekliyormuş. Her şeyde yalnızca birkaç gün kalacak ve bütün anakarayı baştan başa dolaşacakmış. 40 yaşımı geçtim diyormuş. Yalvaçlar, kahinler, biliciler yaşını geçtim. Biriktirdiklerimi dağıtma zamanım geldi. Ben ölürsem bunları kim dağıtacak anakaraya? Anakara'nın belki de bu en büyük şiir filozofunun şiir ve hayat konusundaki dersleri anakara'daki herkesi derin ve heyecanlı bir bekleyişle kuşatmış. Mottah'ın evinden hiç çıkmayıp kitaplarına gömmüş olarak yaşadığı nicedir biliniyordu. Yıllardır sokak yüzü görmemişti. Herkes aklını kaçırdığını sanmıştı başta. Ama aklının herkesten daha çok başında olduğu herhalden belliydi. Yalnızca evinden çıkmıyordu artık, o kadar. Ta o zamanlar söylemişti. Bir ev yaptıracağım, tam hayallerimdeki gibi bir ev, tam düşlediğim, istediğim gibi geniş avlulu, büyük bahçeli, beyaz bir ev. Bütün kalbimi koyacağım o eve. O evin temeline, harcına, dokusuna, taşına, duvarına, penceresine, ayvanına, avlusuna, havuzuna. Yalnızca taştan, kumdan, ahşaptan, demirden değil, dirilmiş bir hayalden yapılmış olacak ev. Tam istediğim gibi bir ev olacak. Tam düşündüğüm gibi bir ev. Ev bittiğinde ise evin için tane tane döşemeye başlayacağım. Bütün zamanımı o evin döşenmesine ayıracağım. Bir masal kadar güzel bir ev olsun istiyorum. Yalın zevkler, soylu tutkular bir arada yaşıyor olsun evde. Az eşya, çok boşluk, birkaç uğurlu işaret. Gösteriş için değil, kendi için güzel bir ev istiyordum hatta. Anlatıyor, anlatıyor, sonra her seferinde sözü aynı biçimde bağlıyordu. İşte böyle bir evim olacak. Tam da böyle. Evin döşenmesi tamamlandı. Bütün eksiklerini tamamladığımda artık bir daha evden hiç çıkmadan okuduğum kitaplarla bütün yerküreyi gezeceğim. Bütün kainatı bir evde gezeceğim. Nitekim boş bir hayal, bir fantazi sanılan bütün bu dediklerinin hepsini bir bir yaptı daha sonra. Her şey söylediği ve istediği gibi oldu. Kendisine bir ev yaptırmış, içini gönlünce döşemiş, ardından da kendini bu eve hapsetmişti. Yıllar boyunca hiç çıkmadı evinden. Arka bahçesinin sundurması altında geçirdiği akşam üzerleri, avlusunda ayvanında geçirdiği saatler dışında evin kalın duvarlarının ayırdığı sokakları, çarşıları hiç görmedi. İçinde yaşadığı şehir onun için yalnızca zaman zaman duyduğu uzak bir uğultuydu. Matıh yaşamı boyunca bilginin, erdemin ardına düşmüş, güzelliğe değer veren ve ondan tad almayı bilen biri olarak yüksek duvarlar arasında saf bir yaşantı yaratmak istemişti. Kendini mükemmelleştirmek ona göre yaşamın temel amacıydı. İnsan evrenle ancak böyle bütünleşebilirdi. Anakaranın dört bir yanından insanlar akın etti onun bahçesinde büyük zakkum ağaçları, ayvan bitkileri, havuz gülleri, sümbül teberler arasında, yüksek duvarlar arkasında huzurlu bir yaşam sürdürdüğü evine, burç bayrağı kadar beyaz evine. Onun dudaklarından süzülen birkaç kelimede yaşam ve şiir uman insanlar hiç yalnız bırakmadılar onu kendi yalnızlıklarıyla. Şimdi herkes yıllar sonra aldığı bu kararla birlikte Matta'nın yol arkadaşlarının kimler olacağını çok merak ediyormuş. Bilindiği üzere Matta uzun süre çırak tutmazmış yanında. En tehlikeli şeydir kendini böyle çoğaltmak dermiş her zaman. Yanlış yapıyor diğerleri. Kendilerini başkalarını öldürerek çoğaltıyorlar. Her çırak bir süre sonra ustasının kör bir gölgesi oluyor, bir gölgenin silik hayatını yaşamaya başlıyor. Ustayı yaşatan şey bu değildir aslında. Yalnızca kötü ustalar böyle sanırlar. Çırakların ustaların sesiyle konuşmasından ömür yanılmaz ne ustaya ne çırağa. Kimse benim suretimi alsın istemem. Benim sesimle konuşsun istemem. Bu yüzden hiçbir çırağı uzun süre tutmam yanımda. Başka eşiklere, başka ocaklara gönderir. Satraf olsan bu uzun yolculuk için kaç çırak alıyorsun yanına diye sormuş. Hiç demiş Matta. Hiç düşünmedim bile. Önce gördüğü rüyayı anlatan satraf olsan sözü sonunda Z ile Tagan'a getirerek onları Matta'nın yanına katmak istemiş. Yola çıktığını bilmiyordum onları senin yanına çırak vermek isterken ama bu yol çok daha iyi onlar için hem de iyi bir imtihan olacak. Uzun yolda çırak devşirmek zor olur diye direnmiş başlarda Matta. Huyunu suyunu anlamak, terbiyesini sınamak için uzun yol doğru bir yer değildir kanımca demiş. Aslına bakılacak olsa Matta kimse istemiyormuş yanına. Ama bu ikizler ve ikizlerin tuhaf öyküleri ilgisini çekmiş. İki yarıdan yeni bir bütün yapmak gibi bilinmedik başkalıkta yepyeni bir hayat şiiri oluvermiş bu. Matta'ya yoldaşlık edecek, hizmetlerini görecek, hem de derslerini dinleyip kendilerine bir gelecek biçecekler. Satra Polsa'nın ısrarı üzerine onları bir kez olsun görmeyi kabul etmiş Matta. Zeyi ile Tagan o öğle sonrasında etekleri yerleri süpüren bu gülünç görünüşlü adamın ardı sıra yürürken hiç de kendilerini kaderlerine doğru yürüyormuş gibi hissetmiyorlardı. Sanki bu ulaşılmaz bilgi onları ustaca seçilmiş yanıltıcı birkaç soruyla başından savacak, onlar da akşamını ailelerine bir an bile görmeden duramadıkları ikizlerin yanına dönecek, bir süre sonra da her şey unutulup gidecekti. Matta onların zekalarını, yeteneklerini, sezgilerini, sağduyularını ölçmüş, sorduğu sorulara aldığı uygun yanıtlar memnun etmiş onu. Kendisini de beklemediği bir biçimde hem Z'ye hem Tagan'a içi ısınmış, tamam demiş. Görünüşe bakılırsa yanıma alabilirim onları ama adı üstünde görünüşe bakılırsa bir zaman daha sınamam gerek. Onlar için de kendim için de erken ve yanlış bir karar vermek istemiyorum. Dikkate alınması gereken bu tesadüflerin üst üste gelişinde kadere ait bir işaret, bir esrar, bir tılsım kıvılcımı bulmuş. Aileleri çok sevinmiş bu işe. Bütün anakarayı baştan başa dolaşmak, şehir şehir gezmek kolay iş değil. Bu arada ikizler birbirleriyle arkadaşlık eder, yerküreği ve yaşamı birbirlerini sınayarak anlayabilirler. Ne de olsa sorunları birbirine benziyor. Birbirlerini anlamakta güçlük çekmezler diye düşünüyorlarmış. Ama Z ile Tagan başlangıçta birbirlerinden hiç hoşlanmamışlar. Hatta günlerce konuşmadıkları olmuş. Mottah bile bu işe üzülmeye başlamış. Bu ne kadar sürer acaba diye içi içini kemiriyormuş. Belki de yanlış bir şey yaptık diyormuş. Bu çocukların çıkmazı burada değil belki. İşlerindeki düğüm benim yolumla çözülmez belki. Mottah'ın bu kaygılar üzerine biraz daha bekleyelim diyormuş. Hem Satrap Bolsan hem de Zey ile Taga'nın aileleri. Belki de yola çıktığınızda çözülecek her şey. Yolun çözmediği hiçbir şey yoktur diye yeniden heveslendirmek istiyorlarmış Mottah'ı. Belki öyledir ama unutmayın ki her düğümün yolu ayrıdır. Onların düğümünü çözecek olan belki de başka bir yerdedir. Bizim yolumuza çıkmaz ya da bizim yolumuz oraya düşmez. Bana çıkacağım bu yol için başlangıçta hiç düşünmediğim yeni bir dert armağan ettiniz. Günlerini kendini ve onları sınamaya vermiş. Bunun üzerine Zey ile Tagan bir süreliğine Mottah'ın beyaz evinde kalmaya başlamışlar. Zey içini solgun hissettiği bir gün birdenbire demiş. Uykumda hep konuşurdum ben. Söylerlerdi uykunda konuşuyorsun diye. Ben konuşurken ikiz kardeşim hiç konuşmuyormuş oysa. Dinlemiyormuş bile beni. Bu durum çok ilgimi çekmişti. Ondan bağımsız yaptığım tek iş buydu. Uykuda konuşmak. Oysa uykumuz bile aynı anda gelirdi. Birdenbire uykumda konuşmanın bana tuhaf bir bağımsızlık verdiğini düşündüm. Bir çeşit özgürlüktü bu. Kilitli kaldığım ikizliğimden ancak uykumda konuşurken dışarı çıkabiliyordum demek. Sonra uyku tutmadığı kimi geceler güya uyuyormuşum da uykumda konuşuyormuşum gibi numara yapmaya başladım. Bunda başarılı olduğumu ve evdekileri kandırdığımı düşünüyor ve bununla çok eğleniyordum. Her şeyimi bilen kardeşimin bile bilmediği bir sırra sahip olmuştum böylelikle. Bir gün babam Zey dedi, yorma kendini, uyanık olduğunu biliyoruz. Hiçbir zaman da bu numarana inanmadık, eğlenceni bozmak istemedik yalnızca. Sahiden uykudayken söylediklerin gibi konuşmuyorsun çünkü. Birdenbire kendimi çok kötü hissettim. Çok utanmış, üzülmüştüm. Başkalarını kandırmanın kötü bir şey olduğunu biliyordum elbet. Ama beni üzen bu değildi. Demek ben yalnızca kendimi kandırmıştım. Ayrıca sandığım kadar akıllı da değilmişim. Bunu anlamak da hoşuma gitmemişti. Hem babamın söylediğine bakılırsa uykudayken başka türlü konuşuyormuşum. Nasıl konuşuyordum acaba? Uykudayken konuşan ben nasıl biriydim? Nasıl konuşan biri? Nasıl bir Zey? Kendime ilişkin hiçbir zaman öğrenemeyeceğim bir yanımla karşı karşıya kaldığımı hissettim. Ertesi sabah babamın beni utandırmamak için bu konuyu açmamaya özen gösterdiğini gördüm. Oysa ben konuşmak istiyordum. O konuyu açmayınca ben cesaretimi toplayıp sormak zorunda kaldım. Baba, uykumda nasıl konuşuyorum peki? Dedim. Gülümsedi, başını öne eğip iki yana salladı, duygularımı anlamıştı. Şiir gibi, dedi. Çok güzel yazılmış bir şiir gibi. İşte o zaman birdenbire gökyüzünden önüme bir altın anahtar düştüğünü hissettim. Elime aldım anahtarı, elimde altın tozlarından yapılma kelimelere dönüştüler. Bir sürü kelime bildiğimi ve bu kelimeleri yan yana getirmekle yeni anlam kapıları yapabildiğimi anladım. Şiirle uğraşacaktım, kararımı vermiştim. Bundan böyle şiirle uğraşacaktım. Kelimelerden yapılmış başka bir ikizim olacaktı benim ve herkes beni o, onu da ben sanacaktım. Zey'in konuşmasının başından beri bütün bunları yüzüne hafif bir gülümseme ve uzak bir ışımayla dinleyen Tagan, Zey'in konuşması bitince güldü. Bunun üzerine Mottah da Zey'e de dönüp ona baktılar. Ne tuhaf dedi Tagan. Nedir o tuhaf olan? Uykudayken yaptıkların. Çünkü ben de çok benzer bir şey yapıyordum aslında. Yoksa sen de mi konuşuyordun diye sordu Zey. Heyecanlanmıştı. Hayır dedi Tagan. Ben konuşmuyordum, ben yürüyordum. Uykuda yürüyordum. Kendine inanmadıklarını düşündü bir an. Ben sahiden uykudayken yürüyormuşum. Bazı geceler ailem ardım sıra sokaklara bile çıkıyormuş. Tehlikeli duvar diplerinde geziniyormuşum. Damlara çıkıyormuşum. Yüksek köprülerin kenarlarında, derin su sarnıçlarının merdivenlerinde, şehre su dağıtan kanal boylarında dolaşıyormuşum. Ben bütün bunları yaparken ikizim yatağında mışıl mışıl uyuyormuş oysa. Ben de tıpkı senin gibi kardeşimden bağımsız yaptığım, yapabildiğim bu tek eylemi merak ediyordum. Ben de tıpkı sen gibi kimi uyku tutmayan geceler güya uykuda yürüyormuşum gibi yapmaya başladım. Bir oyundu bu benim için. Ailemin ne yapacağını görmek, azıcık da eğlenmek istiyordum. Uykusunda yürüyen beni taklit ederek bunun nasıl biri olduğunu görmek, anlamak istiyordum. Bazı geceler ben önde, ailem arkada dolaşmaya başladım. Beni tutuyor, yavaşça yatağıma geri döndürüyorlardı. Benim için masum bir oyun, eğlenceli bir şakaydı, hepsi bu. Kimseyi üzmek istemiyordum aslında. Günün birinde tıpkı senin baban gibi, benim babam da dedi ki, bırak numara yapmayı Tagan, uyumadığını biliyoruz, yeter artık, hadi dön yatağına yat çabuk. Hem artık kış geliyor, geceler soğudu, senin yüzüne hepimiz hasta olacağız, sen uykuda böyle yürümezsin. İncinmiştim, kendimin tanımadığım bir yanı bana hep yabancı kalacaktı demek. Onu ele geçirememiştim. Ertesi sabah ben de tıpkı senin yaşadığına benzer bir sıkıntıyla sordum. Uykudayken nasıl yürüyorum baba? Bir an durdu, düşündü. Kolayına tanımlayacağı benzemiyordu. Aslıyla taktığını neye göre ayırdın tatmış olmalı kafasında. Sonra bir şiirin adımları gibi dedi. İç sesi gibi, gizli sözü gibi, saklı uyaklar gibi, tüy gibi yürüyorsun gölgenin şiiri gibi. Yeni anlam kapıların önünde ansızın beliren gümüş gölgeler gibi. Hem hafif hem çok sağlam. Kökü toprakta adımların sekmesi, ayak değdirmediğin bulutların uçuşması gibi. Adımların değişiyor, uyanıkken attığın adımlar gibi değil adımların. Uçurumlar ölçer gibi yürüyorsun. Akarsuyun üzerine yürür gibi ışıklı yürüyorsun. Başka biri oluyorsun uykuda yürüdüğünde. Hem korkuyoruz senden hem hayran oluyoruz. O günden sonra bir daha hiç uykudayken yürüyormuşum gibi yapmadım. Ama ne tuhaf, bu olaydan sonra bir daha da kötü bir şey oldu. Bir daha sahiden hiç uykudayken yürümemişim. Uykudaki adımlarım dinmişti. Ne tuhaf diye iç çekti Zeyl. Nedir tuhaf olan dedi Tagan. Ben de tıpkı senin gibi o günden sonra bir daha uykumda hiç konuşmamışım. Yakalanmamla birlikte benzerliğim de ortadan kalkmıştı. Hayatta aynı şeyi kaybetmiş insanların konuşmaya gerek duyurmayan ortak sızısıyla birbirlerine dolgun gözlerle baktılar bir süre. Bir şeyleri kaybetmiş olmalıyız dedi Zey. Her deneyimin insana bir şey kazandırdığı söylenir bir de. Ama demek ki bazı deneyimleri kaybettiriyormuş. Uykudaki ruhlarımızı kaybetmiştik. Belki şiir bize onu yeniden geri verir dedi Tagan. Belki dedi Zey. Onların konuşmalarını ses çıkarmadan giderek içini kabartan saklı bir sevinçle dinleyen Matah'ın yüzünde hınzır bir gülümseme vardı şimdi. Geleceğe gülümsüyordu, biliyordu. Onları uykuları birleştirmişti artık. Kayıp ruhlarını birlikte arayacaklardı bundan böyle. Sonunda birbirleriyle konuşmuştu. Hatta bir an için Matah'ın varlığını bile unutmuşlardı. Bu iyiye işaretti. Birbirleri için bir olanak olduklarını keşfetmişlerdi. Karşınızdakinin ihtiyacı olduğunuzu anlamak sevginin başlangıcıdır. Yolculukta rahat edebilirim artık diye içinden geçirdim hatta. Bunlar yalnızca birer ikiz değil, 9 yaşındaki çocuk da değil, 100 yıllık bilgeler gibi konuştuklarına bakılırsa ruhları 150 yaşında bunların. Çok gidip gelmişler. Matah'a göre aileler ikizlerinden yola çıkacak olanı seçerken yeni bir çift yaratmakta olduklarını bilemezlerdi elbet. Matah'ın yolculuğa çıkacağı haberi Kadebra'nın bütün anakaraya serpme kuşlar gibi dağıldı. Seçilmiş çıraklara Matah'ın bir yanında zeytin dalı Esmeri Zey, bir yanında başak sarışını Tagan vardı. Satrap Fauzan, iç yüzünde Kadebralı atalarının kutlu mührünün kazılı olduğu bir yol çantası armağan etmişti Matah'a. Bütün anakaradaki ilk büyük durakları Odre Gent olacaktı. Orada yapılacak olan 13 dolunaylı yıl şenliklerine yetişeceklerdi. 5. ayrımın sonu, sayfa 64.